Ayrım 27.
Hayran Baba bu 20 günün ölüm bekleyişi içinde kıvrandı. Şu kapıyı bir lahza açınız, biraz hava alayım diyordu. Ve böylece loca rutubeti ve açlık içinde 20 gün işkence çektikten sonra bir gece sabaha karşı kendini asılmak için uyandırdıkları zaman tıpkı hürriyete kavuşuyor gibi sevindi, subayın omuzlarını okşadı. Hüseyin Hüsnü Paşa, ayan azasından ak sakallı, inmeli ihtiyar bir efendiydi. Gündüzleri çoluğu çocuğu paşayı kolundan koltuğundan tutup kendisine bahçede biraz nefes aldırırlardı. Bir gün çocukları yine paşayı köşkün kapısından bahçeye çıkarmak üzereyken dış kapının zorlandığını, subaylarla polislerin içeriye daldığını gördüler. Hüseyin Hüsnü Paşa hareket ordusu kıtalarının başında bulunanlardan olduğu için hapsedilecekti. Tutmaya gelenlerin başında muharebede toplarını bırakarak kaçtığı için askerlikten kovulan ve mütarekede yine hizmete alınan bir binbaşı vardı. Paşanın köşke alınmak üzere olduğunu görünce hemen tabancalarını çektiler ve kapıya hücum ettiler. ''Çabuk açınız. Kimi arıyorsunuz? Paşanızı almaya geldik.'' Hüseyin Hüsnü Paşa ihtiyar bir feriktir. Gelenler mülazım ve başları binbaşı. Bir yandan çizmeleriyle vurmakta, kapıyı omuzlarıyla itmekte, kasaturalarıyla kilidi zorlamaktaydılar. Kadınların çığlıkları arasında kapı kırıldı, sinema ilanlarındaki polis baskınlarına imrenen bu binbaşıyla küçük subaylar, başları öne uzanmış, parmakları tabancaların tetiğinde, ak sakallı inmeli komutanın ve kadınların üzerine atıldılar. ''Hadi gideceğiz.'' Paşa, ''Müsaade ediniz giyineyim.'' diye rica etti. Çünkü arkasında entarisiyle roptoşambrı vardı. Mülazım, ''Hayır lüzum yok, böyle gideriz.'' diyordu. Nihayet bir başkası bir elinde saati, bir elinde tabancasını tutarak, ''Haydi 5 dakika müsaade.'' dedi. Hanımı ve çocukları yukarıdan esvap namına ne buldularsa aşağı koşturdular. Entarisinin üstüne ceketini, pantolonunu geçirdiler. Ayağına bir çift pabuç soktular. Çabuk çabuk diyorlardı. 5 dakika nihayet bulur bulmaz hemen ihtiyar paşayı kolundan, omuzundan, ayağından tutarak otomobile bindirdiler. Hanımı kalpağını otomobile dar yetiştirebilmişti. İhtiyar hasta sandal içinde İstanbul'a geçti. Önce merkez komutanlığına, oradan Sultanahmet Tevkifhanesi'ne götürdüler. Tevkifhanede Hüsnü Paşa'nın haline acıyarak kendisini ayrı bir odaya koydular. Gece yarısı yaklaşıyordu. Merkez komutanlığından tevkifhaneye sordular. Hüsnü Paşa orada mı? Evet. Nereye koydunuz? Odalardan birine. Hayır, şimdi locaya atacaksınız. Bu emir, Hüsnü Paşa'nın hasta ve inmeli olduğu haber alındıktan sonra veriliyordu. Loca taş, çıplak, rutubetli ve ışıksızdı. Hastayı iniltileri arasında uyandırıp sizi başka bir odaya nakledeceğiz dediler. Hüsnü Paşa sendeleyerek kalktı. Demir parmaklıklar içinden geçerek localar koridoruna girdi. Kapıyı açtılar. Hüsnü Paşa bu tek delikli dar locayı görünce ''Beni diri diri mezara mı gömüyorsunuz?'' diye sızlandı. Gece yarısı bu loca kapağı açılmış bir lahde benziyordu. İhtiyarı içine atıverdiler. Mutasarrıf Nusret'in ölümü eşsiz bir faciadır. Terbiyeli, özü sözü birbirinden temiz bir Türk milliyetçisiydi. Tehcir sanığı olarak bizim koğuşta yatıyordu. Bir gün kendisini acele merkez komutanlığına istemişlerdi. Malta'ya sürüleceği havadisini duyduk ve sevindik. Sapsarı geri döndü. ''Benden hayır yok, beni öldürecekler.'' dedi. Sonra anlattı. ''Kulağımla duydum. Yan odada İngilizlerden gelen subaya Mustafa Paşa yalvararak, ''Onu bırakınız, birkaç güne kadar idam edeceğiz.'' diyordu. Bu söz üzerine beni tekrar aranıza yolladılar. Birinci Divan-ı Harp'te muhakeme edilerek sadece vazifesini kötüye kullanmak suçuyla 3 yıla mahkum edilmişti. Yeni reis Mustafa Paşa üyelerden biri ikisiyle birleşerek Nusret'in idamını istemiş. Ötekiler muhalif kaldıklarından 15 yıl kürek cezası üzerinde anlaşmışlar. İkinci tutanak böyle yazılmış. Fakat Divan-ı Harp katibi tutanağı bir türlü beyaza çekmez, soranlara işlerimiz çok birkaç güne kadar çıkartırız cevabını verirmiş. Mustafa Paşa arada kendiliğinden bir şahit daha icat eder. Kararın yeniden ağırlaştırılmasına karşı koyan üyelerle kavga çıkar. Bir iki gün sonra bu üyelerin değiştirildiğine dair nezaretten emir gelir. Merkez komutanlığı vakası bu sırada olmuştur. Nusret'i tekrar mahkemeye çağırdılar. Patrikhaneden 4 yeni kadın şahit getirilmişti. Nusret hakimlerin karşısındayken ezberlediklerini söyleyen kadınlara, "Nusret Bey burada mı, tanıyor musunuz?" diye sorulunca kadınlar, "Tanıyoruz ama burada değil" cevabını vermeleri üzerine tekrar dışarıya çıkarmışlar. Bir müddet sonra yerlerine dönerek "Nusret budur" diye göstermişlerdir. Hükümet düşmesi üzerine Mustafa Paşa aleyhine kovuşturma yapıldığı zaman bu çift tutanaklar meydana çıkmıştı. Nusret kullanılmaktan kayış haline gelen iskambil kağıtları ile fal açarak ölümünü bekliyordu. Nihayet bir akşam locaya indirmek üzere aramızdan aldılar. Bize ağlayışlı bir sesle veda etti. Sanki hayattan kopup gittiğine değil de dostlarından ayrıldığına yanıyordu. Kapıdan çıkarken pantolonunun yamasını gördüm. Sabaha doğru koridorda süngülü muhafızların ayak seslerini duyduk. Nusret sehpaya gidiyordu. İbrahim Fevzi kar yolasının ucuna çıktı, ezan okumaya başladı. Karısına ve çocuklarına bile gösterilmemişti. Göğsüne asılan yaftada para çalmak için kıtal yaptığı söylenen Nusret'in yamalı pantolonu cebindeki cüzdanında yalnız bir kağıt lira bulmuşlardı. Sabahın ilk saatlerinde tevkifhane avlusundan zavallı karısının çığlıkları geliyordu. Bir akşam da eski vali ve dahiliye nazırı Hazım Bey'i müdürün yanına çağırdılar. Koğuşa dönmediği için merak ettik. Aşağı locaya indirmişler, ertesi sabah asacaklarmış. Hazım Bey dürüstlüğünden, namusundan ve kanun saygısından başka hiçbir hikayesi söylenmeyen bir devlet emektarıydı. Bu idam tam bir katildi. Hazım Bey locaya iner ve ölüm nöbetini bekler. Sabaha doğru biraz dışarı çıkmak ihtiyacını duyar. Loca kapısının deliğinden subayı çağırtarak, "Tuvalete kadar gideyim, kapıyı açar mısınız?" der. Subay, "Canım efendim, yarım saat sonra ölüp gideceksin, biraz kendini tutuver" cevabını verir. Sultan Hamid'in adliye nazırı Abdurrahman Paşa'nın oğlu damatlardandı. Hazım Bey'le eski tanışıklığı olduğu için meğer o akşam saraya gitmiş. Vahdettin'in yanına çıkmaya muvaffak olmuş. El öpmüş, etek öpmüş, nihayet Hazım Bey'in idamdan affedilerek cezasının ebedi hapse çevrilmesi için müsaade alabilmiş. Mahkumu sehpaya götürecek olanlar son hazırlıklarını yaparken nefes nefese koşan memurlar iradeyi tevkifhane müdürüne getirmişler. Hiç uyumamıştık. Sabaha doğru koridordaki ayak seslerini bekliyorduk. Sesler duyuldu. İbrahim Fevzi ezana başlamadan koğuş kapısı açıldı. Yataklarımıza dikilip baktık. Hazım Bey, İpten indirilmiş kadar sarıydı. Bir müddet yutkundu, sonra "Kurtuldum" diye ağladı. Yuvasına pek bağlı bir aile babasıydı. Hıçkırık içinde hikayesini dinledik. Hazım Bey Fransızca manzumeler yazardı. Hikayesini bitirdikten sonra, "Bakınız cebimde neyle asılmaya gidiyorum" dedi. Eseri Cedid denen büyükçe beyaz bir kağıt çıkardı, okumaya başladı. Bu oğluna yazılmış Fransızca bir manzumeydi. Kaç türlü güldük bilseniz. Kahvaltılarımızı birbirimize ikram ettik. Hazım Bey sonra ikinci meclise mebus geldi. Cumhuriyetin ilanı kanunu konuşulduğu sırada kürsüye çıktı. Memleketten gönderilecek hanedan azalarından damatların çıkarılmaması için birkaç söz söyledi. "Vay hanedancı, vay mürteci!" sesleri arasında nutkunu tamamlayamadı. Nasıl bir borç ödemek istediğini yalnız ben biliyordum. Gerilla devri. Kuruluş. Ön söz. Anadolu'da yeni bir Türk devletinin temeli 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açıldığı gün atılmıştır. Mustafa Kemal bu meclis başkanı seçildiği gün gerçekte yeni Türk devletinin ilk başkanı olmuştur. 23 Nisan 1921'den 13 Eylül 1921'de Sakarya Zaferi kazanılıncaya kadar bu devir büyük ve tehlikeli krizler içinde geçmiştir. Mustafa Kemal'in eşsiz liderlik nitelikleri asıl bu krizler sırasında kendini gösterir. Gerilla devri 1920 sonlarında Kuzey ve Güney Batı Cephesi Komutanlıkları Genelkurmay Başkanı İsmet Bey'le Dahiliye Vekili Refet Bele Bey'e verilerek nizamlı ordu devri başlayıncaya kadar sürer. Kara günler üstüne Sakarya Zaferi ışık tutuncaya kadar 16 aydan fazla geçecektir. Ortam. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Anadolu anarşi içindeydi. Seferberliğin daha ikinci yılında asker kaçakları irili ufaklı çeteler kurmuşlardı. Halk ordudan da hükümetten de türlü çetelerden de bezgindi. O yılları 7. Ordu Komutanlığından çekildiği vakit başkomutanlığa verdiği ve kopyasını Sadrazam Talat Paşa'ya yolladığı raporda Mustafa Kemal açıkça anlatmıştır. Halk içinden devlete karşıydı. Savaştan hiçbir şey beklediği yoktu. Bir örnek vermek istiyoruz. Çanakkale'de düşman boğazı zorlarken arkalarda Laz Mehmet, Arnavut İzzet ve asker kaçağı çeteleri yolları tutmakta, köyleri basmaktadır. Biga'nın Kayapınar köyünden Kara Hasan'ın da 30 kişilik bir çetesi vardır. Parası olduğu söylenen kasabalı veya köy ağasına haber gönderir veya çocuğunu dağa kaldırır. Haraç başlıca gelir kaynağı. 1916 Kasım ayında hükümet kaçakları affetmekten başka çare bulamaz. Kara Hasan da 60 kişilik çetesiyle Biga'ya gelip silahları kendilerinde kalmak şartıyla teslim olmuştur. Çeteden kimse köyüne dönemez. Arada kan vardır. Hak ve öç vardır. Kara Hasan 20 odalı Piti Hanı'nı kirayla tutarak çetesine yerleştirir. İçlerinden kimse okuyup yazma bilmediği için belinde fişekliği, omuzunda tüfeğiyle okur yazar bir celep de aralarına girer. Geçinmek lazım. Kara Hasan alacak verecek, evlenme boşanma gibi işlere bakmakla kendi kendini görevlendirir. Han bir karargâhtır. Kimin kimden alacağı varsa ona gelir. Borçlu ya öder veya kefil gösterir yahut hanın mahzenine hapsolup dayandığı kadar cop yer. Ölenler de olmuştur. Alınan paranın yarısı Kara Hasan'ın. Bir kızı gözüne kestiren Kara Hasan'a başvurur. Kocasıyla geçinemeyen kadın, damadını istemeyen kaynata hanın kapısındadır. Mahkeme dosyaları çete karargahına aktarılmıştır. Mal mülk anlaşmazlıkları önce handa, sonra tapuda çözülür. Resmi makamlar ileri gitmemesini diledikleri vakitte, ''Ben bu kadar adamı neyle besleyeceğim öyleyse, masraflarımı siz mi vereceksiniz?'' der. Bir defa çete adamları borcunu ödetmek istedikleri okumuş bir genç, ''Siz kim oluyorsunuz? Alacaklı varsa mahkemeye gider.'' demesi üzerine dövmüşler. O da karşı koyunca öldürmüşler. Kurtarmak için araya giren kıza bir kurşun sıkmışlardır. Suçüstüdür. Öldürenler yakalanıp hapse atılmıştır. Kara Hasan savcıya gider. Bir yanlışlık olmalı. Onlara biz ceza veririz der ve savcının biraz direnmesi üzerine de akşama bana uğra yoksa yeniden dağa çıkarız tehdidini savurur. Hapistekileri kurtarır. Burası Biga'dır. Başkomutan Korkunç Enver Paşa İstanbul'dadır. Artık Anadolu'nun öbür taraflarını düşününüz. Harp bitip de İngilizler ve müttefikleri İttihatçı ve hele Ermeni öldürüşçülüğü hesaplarını sormak yoluna gidince ne kadar gocunan varsa silahlanıp bir çeteye katılmıştır. Yunanlılar İzmir'e çıkınca gavura karşı ilk dayatma cephesinde çeteler vardır. Sonra bu cephe Mustafa Kemalci damgasını yiyince onlara karşı giden halifeci kuvvet de gene bu çetelerdir. Mustafa Kemal Sivas'tan müdafaa-i hukuk teşkilatı yapılması için Biga'ya da yazmıştır. Kaymakam ve müftü halkı uyarmaya gidince Karabiga'dayken gelenler, "Padişah var, Seyyülislam Sabri Efendi gibi ulema var. Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle teşkilat olmaz. Bu isyan demektir," derler. 300 kişiyle Balıkesir cephesine gönderilen Kara Hasan'dan yardım istemek lazım. Müftüye, "Korkma, memleketi gavurdan kurtarmak için çarpışa çarpışa Mustafa Kemal'e kadar gideceğiz," diye haber gönderir. Dayatışmacılar arasında yalnız haydut çeteleri yoktur. Asker ve sivil kahramanlar vardır. Fransızlar elindeki Akbaş cephaneliğini basıp Anadolu'ya kaçıran Hamdi Bey, Edremit kaymakamıydı. Teşkilat yapmak, silah toplamak, vermeyeni cezalandırmak, evleri aramak gibi ciddi hareketlere girişince Kara Hasan, "Bir kümeste iki horoz ötmez," der. Sapıtmıştır da. Bir punduna getirip Kara Hasan'ı öldürmek lazım gelir. Halifeci çete reisi Anzavur da Kuvayi Milliyeci Hamdi Bey'i işkenceler içinde öldürtmüştür. Batıda Kuvayi Milliye'nin ilk kahramanları arasında çeteciler başta gelir. Çerkez Ethem'i bir zamanlar Mustafa Kemal'in üstünde görenler olmuştur. Ethem gençken askerliği sever. Babası istemezse de 19 yaşında Osmanlı Harbiye Nazırlığı Muhafız Süvari Alayı'na girer, staj görür. Başçavuş daha sonra Balkan Savaşı'na katılarak süvari yedek subayı olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nda İttihatçılar ordu dışında hareketler yapmak üzere teşkilat-ı mahsusa denen çeteler kurmuşlardı. Ben hem asker yaşında hem gazeteci olduğum için bu teşkilata girmek üzere Merkez-i Umumiye'ye giderek Doktor Nazım'ı gördümdü. "Onları hapishanelerdeki katillerden topluyoruz. Ne işin var aralarında?" demişti. Ethem bu teşkilata girmiştir. Rauf Orbay'ın yanında İran'a gitmiştir. Mütareke sırasında Bandırma'dadır. Yunanlılar İzmir'e gelmeden önce çetesini Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne besletmekteydi. Bu sırada İzmir valisi Rahmi Bey'in oğlunu dağa kaldırarak 30 bin lira haraç almıştır. Adapazarı'nda tüccar Arapzade'den de 50 bin ve Karacabeyli birinden 5 bin lira almış olduğunu Atina'da yazdırdığı hatıralarında söylemiştir. Gezer divanı harbi vardır. Konduğu yerde dar ağaçları kurar. Devlet gelirine el koyar. Bir kasabada tütün stoku mu buldu hemen paraya çevirir. Bir defa Ankara Maliye Bakanı Ferit Bey ondan önce davrandığı için, "Sen orada bülbül gibi ötüyorsun. Biz burada canımızı ortaya koymuşuz. Ankara'ya gelince sana hesabını sorarım," demekten çekinmez. Nitekim Ankara'ya gelince çete adamları Ferit Bey'i bulmuşlar. "Ethem Bey istasyonda seni ister," diye götürmek istemişler. İki polis ve birkaç kişi bakanı ellerinden güç kurtarmışlardır. Bir gün Nazilli'ye Yunan geliyor diye haber gelmesi üzerine kasaba boşalmıştır. Sonra düşman hareketinin durduğu haber alınması üzerine kasabaya dönerler ne görseler beğenirsiniz. Ethem çetesinin develeri tüccar malını yükleyip götürmektedir. Ethem'in iki büyük kardeşi vardır. Biri millet meclisindedir. İkincisi divan-ı harbin ve gerektiği vakit kuvvetlerin başındadır. Adı Tevfik. En sonu Ethem kuvvetlerinin ordu emri altına girmesi istendiği vakit Tevfik Bey komutanlığa verdiği cevapta, "Bizim kuvvetimiz ne tümen ne de herhangi bir ordu kuvveti haline sokulamaz. Bu serserilerin başına ne bir subay ne de hesap memuru konamaz. Subay gördüler mi Azrail görmüş gibi isyan ederler. Bizim birliklerimiz Pehlivan Ağa, Ahmet Onbaşı, Sarı Mehmet, Halil Efe, Topal İsmail gibi adamlar tarafından idare edilmektedir. Bölük emirleri de yazdığını okuyamaz, okuduğunu yazamaz kimselerdir," der. Ethem 1919 Haziran'ında harekete katılmıştır. Temmuz'da Demirci Efe denen eşkıya gavura karşı cepheye gelmiştir. Bu Efe generalleri bile hapsetmiştir. öldürülen efendisinin öcünü almak için Denizli'ye yaptığı akın Kuvayi Milliye tarihinin en acı hatıraları arasındadır. Denizli'ye bir efe ile birkaç kızanı gitmişti. Düşman gelmek ihtimaline göre Kuvayi Milliyeci görünmek için halktan bazı kimseler efe ile kızanları vurmuşlardır. Demirci büyük kuvvetle geldi. Elini eskiden beri saygıyla öptüğü eşraftan biriyle 200 kişi karşılamaya gittiler. Demirci tam ağasının elini öpmek için eğildiği sırada yaralı ve donlu bir kızan sürünerek geldi. "Bunlar bizi bu hale koydular," dedi ve demirci Tevfik Bey'i tabancasını çekerek vurmuş, 200 kişiyi öldürtmüştür. Sonra "Hepsinin kanları helaldir," dedi. Bulduklarını kestiler. Soyguncuydu. Sonraları demiştir ki, 7 vilayete kumanda etmek bana düştü. İdare ya ilimle olur ya zulümle. Ben de ilim olmadığından zulümle idare ettim. Demirci Efe'yi kullanmak üzere yollanan Refet Bey, Bele, onun emrine girmişti. Gavura karşı yararlığı görünen Demirci Efe de nizamlı ordu kurulduğu vakit Etem ayaklanmasına katılmak istediyse de gözü tutmamış, Refet Paşa iğdecikte basarak Efe'yi kaçırmıştır. Refet Paşa "bir top savurdum kaçtı, tam 100 bin lirası elime geçti ama bu parayı sonraları gene onlara harcadım," demiştir. Bu baskın 100 bin lirası hayli dedikodu konusu olmuştu. Bir Yörük Ali Efe de vardır. Vurguncu değildir. Gözü pektir. Aydın baskınında 200 kişiyle bir alay Yunanlı kaçırmıştır. Çeteler Kuvayi Milliyesi Yunan tehlikesiyle batıda, Ermeni tehlikesiyle güneyde, Pontos tehlikesiyle Karadeniz bölgesinde kendini göstermiştir. Bir ara Pontos Rum çeteleri 6-7 binden 25 bine yükselmiştir. Bunlara karşı koymak için de Keloğlan veya Topal Osman gibi halk kahramanları çıkmıştır. Topal Osman 5-10 kişiyle harekete geçti. Bir Türk evine karşı 3 Rum evi yakmak, mezarını kendine kazdırıp diri diri adam gömmek, vapur kazanına kömür yerine canlı adam atmak gibi zulüm ve işkenceleriyle tanınmıştır. Sonunda Pontos Rumluğunu iyice yıldırdıydı. Yanındakiler azıtarak daha eşraf kaldırmak gibi haydutluklara başlamaları üzerine Samsun'daki tümen komutanı Topal Osman'ı Ankara'ya aldırmak istemiş, Mustafa Kemal imzasıyla bir telgraf uydurmuştur.